أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبه نستعين. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Kur'an Işığında Hayatımız programından ben Deniz Ömer Şelik, Doktor Murat Kaya Bey ile beraber siz değerli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi, sevgi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Kıymetli hocam, siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Afiyettesin inşallah.
Allah razı olsun hocam. Elhamdülillah.
Rabbimiz sizin, bizim dinleyenlerimizin sıhhatini, afiyetini müjdat eylesin, artırsın inşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, Hakka suresinde hocamla beraber bugün kitabını solundan, kendisine kitabı solundan verilen, yoksa adam almak istemeyebilir ama istemese de verilecek.
Görmek de istemiyor.
Öyle görmek de istemeyebilir ama verilecek.
Evet.
Eline tutuşturulacak ve diyecekler ki al bakalım, bu kitap senin kitabın. Amel defterin kitabı, kendisine solundan verilen insanın buradaki ahuvahları, üzüntüleri, hüzünleri, ya leyteni, keşke, keşke deyişleri burada uzun uzun anlatılıyor. Yani kitabı sağından verilen kişinin oradaki, bu süredeki verilen nimetler 5 ayet-i kerimede kısaca anlatılmışken, kitabı solundan verilenlere hocam 25'ten 37'ye 12 ayet, en az 2 katı kadar bir yer veriliyor. Demek ki öncelikle deful mefasit, evet, yani zararlı olan şeyleri def etmek, uzaklaştırmak. Önce o küfürden, şirkten, imansızlıktan kişinin kendisini kurtarması, sonra salih ameller yapılması. Bunu da belki işaret etmek üzere bu konu uzun anlatılmış olabilir. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede şöyle buyuruyor: وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَ. Kitabı sol tarafından verilene gelince bu adam ne der? Hiç sevinmez. Tam tersine çok üzülür ve der ki يَا لَيْتَنِي, keşke.
Üzüntü,
demek
pişmanlık.
Demek hocam pişmanlık, keşke, kafirlerin işi, günahkarların işi.
Kritik noktalar var ya hocam kıyamette işte. Mizan ağır gelecek mi, gelmeyecek mi? Amel defteri, belki ondan önce amel defteri sağdan mı gelecek, soldan mı? Sıratı geçecek miyim, geçemeyecek miyim? Böyle kritik noktalar var. Onları atlatmadan diyor bir insanın huzur bulması mümkün değil. Büyük bir endişe içerisinde. Tabi biliyor herkes kitabın sağdan gelince ne manaya geldiğini, soldan gelince ne manaya geldiğini. Soldan verir vermez pişmanlık başlıyor. Büyük bir pişmanlık hem de. Bu ya leyte, leyteler herhalde onu anlatıyor hocam. Büyük bir pişmanlık.
Evet hocam. Yani aslında bu ya leyteniler hocam, şöyle bir toparlayıp Kur'an-ı Kerim'deki ya leytenileri.
Hasretler.
Hasretler diye kim söylüyor bunu? Nerede söylüyor bunu? Ama hocam bu leytenilerin herhalde pek çoğu kıyamet günü kafirlerin,
evet,
o cehenneme düşen kişilerin, düşecek kişilerin ifadesi olarak Kur'an-ı Kerim'de galiba yer alıyor, evet, olacaktır hocam, evet, onlar.
Keşkeler.
Yani çok geçiyor. Keşkeler, keşkeler, keşkeler.
Evet.
Keşke efendim şöyle yapsaydım, keşke böyle olsaydı diye. Buradaki yaleteni
keşke yapsaydım de keşke yapmasaydım.
İkisi de var. Şunu şunu yapsaydım, şunu şunu yapmasaydım.
Yapmasaydım.
Ama keşke.
Evet.
Artık fırsatın elden kaçtığı orada, evet, anlaşılmış oluyor. Burada kişinin söylediği de ya leytenile muhte kitabiye, kitabım keşke bana verilmeseydi.
Evet.
Yani böyle bir kitap hiç yazdırmasaydım, yazılmasaydı, bu kitap bana verilmeseydi, böyle bir durumla karşılaşmasaydım.
Evet.
Velem edri ma hesabiye, ve hesabımın da ne olduğunu bilmeseydim.
Evet.
Şimdi o kitapla hesabın ne alakası var hocam?
Yani işte kitap geldiği zaman hesap ortaya çıkıyor hocam. Hesap zararda mı, kârda mı?
Yani demek hesap kitaptakilerine göre olacak.
Evet, tabii yazdırdıklarımıza göre. ve yaptığımız hiçbir şeyde atlanmıyor. Her şeyde yazılıyor. Dolayısıyla hesap kitap üzerinde olduğu için orada kitabı görünce anlaşılıyor zaten hesabın ne olduğu.
Yani hesabının ne olduğu kitaptan belli oluyor.
Belli oluyor tabii.
Bir defa sol elden verildiği zaman hesabının iyi çıkmayacağı da anlaşılıyor.
Evet.
Kitap eline alıyor. Kitapta neler yazıldığını da görüyor.
Evet.
La yugadiru sagiretun ve la kebiren illa ahsaha. Küçük buçuk ne varsa, büyük ne varsa hepsi orada teker teker yazıldığında
görüyor.
Kayıtlı olduğunu görüyor. Dolayısıyla hesabının da çok iyi olmayacağını da anlıyor.
Doğru.
Böyle olunca da ne diyor? Velem edri ma hisabiye, keşke hesabımın ne olduğunu
bilmeseydim.
Yani hiç böyle şeyle karşılaşmasaydım diyor. Peki yine bunun keşke demesi bitiyor mu bu kişinin? Çok hocam, hiç bitmiyor.
Evet.
Yani bu insanların orada ya leyteni, keşke demelerin artık bir daha soru gelmeyecek.
Evet.
Yani bir başlayacak. Bağıstı beraber orada kötü bir halde kalkınca ya leyteni demeye başlayacak bu insanlar. Bir daha da sonsuza kadar ya leyteni, ya leyteni demeleri kesilmeyecek gibi
evet.
gözüküyor. Çünkü
zaten hani bu dünyada öyle istiyorlar ya hocam. Hayat bu hayat kardeşim. Hayatını yaşa. Ölümden sonra ahiretten var zaten inanmıyorlar da bir kısmı. Ama inanmadığı gibi çıkınca da ya keşke o dünyada zannettiğimiz gibi olsaydı. Yani yeni bir hayat olmasaydı. Dünya hayatıyla her şey bitmiş olsaydı. Zaten bir sonraki ayette diyor ya ya leyteha kânetil gâdiye.
Evet.
Keşke ölüm her şeyi bitirseydi.
Evet. Ya leyteha'daki hocam ölüme gidiyor.
He, ölüm keşke her şeyi bitirseydi. Ondan sonra bir daha hayat olmasaydı. Ba'su ba'del mevt. Çocukluğumuzdan beri hani öğretirler. Vel ba'su ba'del mevt. Ölümden sonra tekrar dirilmek. Yeni bir hayat. O yeni bir hayatı istemiyor. Dünyaya aldanan insan. Dünyaya aldandıysa bu iş dünyada olsun bitsin. Devamı etmesin. Yani devamını istiyor. Dünyada devamını istiyor ama o imkansız olunca hiç değilse ölümle bitsin bu iş. Arkası gelmesin diyor.
Ya leyteha kânetil gâdiye. Keşke evet. o ölüm.
Evet.
Bir defa bizim başımıza bir defa gelen, gelecek olan.
Evet.
Yani ayet-i kerimedeki küllü nefsin zâikatül mevt sümme ilâne turcaun. Her canlı ölümü tadacaktır ve Allah'a
evet.
dönecek. Bize döneceksiniz. Allah'a döneceksiniz. İşte orada bu ölümle dünya hayat, dünyadaki efendim inandığı şekilde, düşündüğü evet. şekilde her şey son bulsaydı, ölüm her şeyi sonlandıran bir şey olsaydı.
Evet. Bir de belki orada da tekrar ölüm istiyor. Katade müfessir demiş hocam, ölümü temenni eder diyor. Halbuki dünyada ona en çirkin gelen şey ölümdü. Dünyada hiç kimse ölümü istemiyor. Dünyada hiç ölmek istemezken orada işin azametini görünce orada ölümü istiyor. Hiç sevmediği şeyi orada sever hale geliyor. Keşke ölsem diyor. Defalarca istiyor belki. Ama Cenab-ı Hak nafile orada ölmek yoktur. Ölüm ölmüş orada. Ölümü kurban etmişler.
Ölüm nasıl yok. Hocam? Ölümde öldürecek mi öyle bir?
Ölüm kurban edilecek. İşte hadis-i şerifte tasvir ediliyor. Koç suretinde getirilir ölüm diyor. Cennetle cehennem arasına. Ey cennetlikler bunu tanıyor musunuz? Bakarlar evet o ölüm derler diyor. Cenab-ı Hak tanıtıyor demek ki. Yoksa biz şu anda görsek bir koç ölüm müdür değil midir? Bilmeyiz ama Allah bilgi verince insanın kalbine onu bilir hale geliyor. Cehennemlikleri gösteriyor. O da evet diyorlar ölümdür. Cenab-ı Hak emrediyor diyor. Kesin koçu. Kesilir diyor. Ey cennetlikler ölüm öldü artık ebediyet var. Ey cehennemlikler ölüm öldü artık ebediyet var denir diyor. Cennetlikler sonsuz bir sürur, sevinç, sonsuz bir güzellik. Bitmeyecek, devam edecek bir güzellik. Cehennemlikler ise diyor sonsuz bir hüzün, üzüntü, korku. Eyvah diyor ya ebediyete kadar böyle bir mahrumiyet, horluk, hakirlik, alçalmışlık. Dünyada nasıl onlar kibirleniyordu, Müslümanları hor hakir görüyordu. Allah'ın kullarını, fakir, garip kullarını hor hakir görüyordu. Orada kendisi bunu yaşayacak ama öyle 60 yıl, 100 yıl, 80 yıl değil. Sonsuza kadar o da müthiş bir üzüntü veriyor tabii. Onun üzüntüsünü paylaştırsan diyor, hiçbir cennetlik, cennetlikleri paylaştırsan hiçbir cennetlik cennetten lezzet bile alamaz. Bir kafirin üzüntüsünü paylaşsalar. Böyle bir üzüntünün şiddetini gösteriyor yani. tabii orada ölümü istiyor.
Hocam tabii orada yani ölüm de yok, hayat da yok aslında şeylerde.
Evet.
Ya cennetlerinde, ya ayet-i kerimede estağfirullah fe innehu men ye'ti mücrimen ve men ye'ti mücrimen fe innehu
la yemutu fiha ve la yahya.
Ne tabi. Yani onun cezası cehennemdir. La yemutu fiha ve la yahya. Orada ne ölür ne de efendim yaşar.
Evet.
Yani bir canlılık var.
Var ama.
Ama o canlılık sadece azabı tatmak için.
Evet.
Var olan bir canlılık, yoksa bir şey yok. Yani böyle hayat dediğimiz yeme, içme, insan zevk verecek.
Zevk verecek.
Zevk verecek hiçbir şey yok. Sadece evet. Acıyı tatmak için bir canlılıktan başka bir şey değil.
Evet.
Dolayısıyla oradaki o şeyin, o hayatın olmazsa tabii onlar için çok daha iyi olacak bir hayat. Öyle söyleyeyim. Evet. Hayat. Ölümle her şeyin bitmesini istiyor hocam. Bir bu kitabının soluna alan kişinin bir keşke dediği yerde burası. Tabi yine ma agna anni maliye. Malım bana hiçbir fayda sağlamadı diyor.
Evet.
Demek ki bu kişinin malları varmış.
Evet, yani malım, makamım, mal, makam, yani arizi şeyler, sonradan gelen şeyler. Bunlar diyor beni Allah'ın azabından, şiddetinden koruyamadı. Korumadı. İş bana kaldı diyor hocam.
Niye hocam böyle? Çünkü Cenab-ı Hak bunu çok ayet-i kerimede bildiriyor. Estağfirullah. Yevme la yenfe'u malun ve la benune illa men etallaha bi kalbin selim. O gün diyor insana ne malları ne de evlatları hiçbir fayda sağlamayacak. Ancak kalbi selimle gelen kişiye evet. O kalbi selimin fayda verecek.
Evet.
Veya malını evladını Allah yolunda yetiştiren, harcayan kişi belki.
Evet.
Malından evladından fayda görecek. Bu da tabii böyle kendisine fayda sağlayacak bir malı evladı olmadığından dolayı veya iman olmadığından dolayı, hele kendine fayda sağlayacak bir kalbi selim, imanla tezlenmiş bir kalbi selim olmadığından dolayı burada böyle bir şeyim bulması hocam mümkün değil. Yine Câsiye suresinin 10. ayet-i kerimesinde kazandıkları şeyler de Allah'ı bırakıp edindikleri dostlar da onlara hiçbir fayda vermeyecektir.
Evet. İnsanın bir özü var herhalde kendisi, bir de arizi olan şeyler var dışarıdan gelen. Öz cevherinde bir şey yoksa insanın, bir kabiliyet, bir maharet, arızı şeyler geçici oluyor. Diyelim mal. Adam malı var. Çevresinde insanlar toplanıyor. Bunu zengin diye, malı var diye. Ama bir müddet sonra malı gitse hepsi dağılıyor. Kimse kalmıyor. Bir makam, işte birisi diyelim vali oldu. İşte kaymakam oldu. Milletvekili oldu. O millet etrafına toplanıyor. Saygı gösterir filan. Ama emekli olsa, normal vatandaş oldu, olsa, dönse herkes dağılıyor. Kimse yüzüne bakmıyor. Ha, demek ki bunlar geçici şeyler. Ama bir de adam gerçekten kendi özü itibariyle güzel, bilgili, kabiliyetli, işte cömert, ilksever falan ve insanlar bunun güzel ahlakı sebebiyle yanına toplandılarsa, malı da gitse yine durur o insanlar.
Bunu hocam işte hocalar çok yaşıyor.
Evet.
Yani ilahiyat hocaları, başka hocalar. Şimdi fakültede sen hocasın. Tabii derse giriyorsun, talebeye işte imtihan yapıyorsun, kağıt okuyorsun, ödev veriyorsun falan derken tabii ister istemez talebe de senin etrafında ilgi gösteriyorlar. Evet. Hocam diyorlar.
Evet.
Çünkü o dersi geçmesi lazım.
Menfaati var. Evet.
Menfaat. O hocadan dersi almışsa, o hiç sevmediği bir hoca olsa bile efendim o da bir şekilde geçmesi lazım.
Evet.
Fakat o hoca diyeyim ki işte yıllar böyle sanki çok sevildiğini falan hissediyor. O talebeler falan iyi gösterdiğini falan düşünüyor. Sonra emekli olduğu zaman ne talebe arıyor, ne arkadaşı arıyor. Battı efendim, fakülteye geldiği zaman bile kimse efendim, verip de efendim selam da vermiyor. Sahip de böyle bir tesavvüp de etmiyor falan evet. Böyle. Yalnızlık kalıyor.
Evet.
Demek ki o İltifatlar veya değer vermeler bizim özümüzde olan bir şeyden dolayı, yani sürekli de olan bir değer verme değil, itibar değil, belli dünyevi geçici menfaatlere, maksatlara dayalı olan
evet.
İtibarlar ve efendim değer vermeler, bunlar ne yapıyor? Bunlar o menfaatler bitince, o alakalar, ilgiler kesilince bu kez onlar hepsi tozman oluyor,
evet.
Berhava oluyor. İnsan ne yapıyor? Kendi o içindeki kurulukla, fakirlikle baş başa kalmış oluyor. ızdırap duymaya evet. başlıyor. Bir de şu ızdırap oluyor. Bana bir insan o kadar iltifat ediyorlardı. Bana değer veriyorlardı işte. Bulunduğum yerde ayağa kalkıyorlardı falan şu bu neyse. Niye şimdi efendim yapmıyorlar falan diye de onun hasreti oluyor.
Evet, evet.
Yani eğer o insan o tür vesileyle o diğeri iltifatı görmeseydi aslında kendisi daha faydalı, daha faydalıydı. Hiç olmaz onun hasreti olmaz hocam.
Evet.
Bir de onun hasreti var.
Doğru.
Ben diyor işte efendim falan caminin imamıydım diyor. Arkamda binli cemaat vardı diyor. Herkes diyor bana diyor hocam diye şey yapar. Şimdi kimse arayıp sormuyor diyor mesela.
Doğru.
Niye? Demek o demek o iltifat sana değil o efendim makamdan dolayı olan bir o mihrabın bir şeyiymiş. O zaman şöyle olacak hocam burada. İnsan geçici o makamlara, mevkilere, malına, mülküne dayalı itibarlara itibar etmeyecek.
Etmeyecek tabii.
Etmeyecek. Yani ben diyeyim ki kendi insaniyetim, kendi Müslümanlığım, imanım, insanlara olan diyeyim ki sevgim, alakam, yani kendi tabii halim ne kadar itibara, değere layık.
Evet.
Yani bu işte efendim ben 80 yaşında da olsam, 90 yaşında olsam diyeyim ki bulunduğum yerde aynı bana şey gösterecek mi ona bakması lazım.
Evet. Demek dünyada o fayda veriyor, ahirette de o fayda veriyor.
Tabii ahirette o fayda veriyor. Ama işte bu malın ve evlatların fayda vermemesi, yani dünyada itibar ettiğimiz, itibar gördüğümüz o şeylerin fayda vermemesi çok ilginç bir şey.
Evet.
Tebbe suresinde Ebu Leheb'le ilgili aynı ifade kullanılıyor.
Evet.
Yani bu Ebu Leheb bunun bir örneği hocam.
Evet.
Yani maliye, malın bana fayda vermedi. Diyor ki ma ana anhu maluhu ve ma kesep. Evet, aynı ifade.
Evet, evet.
Ne diyor efendim? Malı ne de kazandıkları evlatları ve diğer efendim kazandıkları ona hiçbir fayda sağlamadı.
Evet.
Ateşe yaslanması engel olamadı. Yine Leyl suresinde diyor ki düştüğü zaman da o cehenneme narın telazza la yasla ile eşka. O düştüğü zaman diyor o cehenneme malı da kendisi hiç fayda vermedi.
Evet.
Yani cehenneme düşen o insana orada malı bunu kullanmıyor. Tabi burada o malın mülkü fayda vermedi derken Müslümanın zihninde de şöyle bir yanlış algı oluşmamalı. Yani malın da kıymeti yok, evladın da kıymeti yok, evladım olmayı versin, malın da efendim yok olup gitsin falan değil.
Evet.
Çünkü onun da ayet-i kerimesi var. Hangi malın mülkünün efendim fayda vereceği ilgili Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimeler var. Biz burada sadece imanı olmadığı için
evet.
malını mülkünü kendine fayda verecek şekilde kullanamadığı için orada bunun faydasını görmeyen birisinden bahsettiğimiz için ayet-i kerimeleri okuyoruz.
Tabii.
Ama Kur'an-ı Kerim'de nice ayet-i kerimeleri var ki o malın mülkün insana ne kadar fayda sağlayacağını, evlatların fayda sağlayacağını, babanın evladı, evladın babasının fayda sağlayacağı ayet-i kerimeler de var
tabii,
hocam.
Tabii.
Bunu dengeli götürmek lazım.
Yani o arızı şeyleri öze çevirmek.
Tabii çevirmek lazım.
Onları güzel kullanarak özü güzelleştirmek
lazım. Şimdi mesela bir ayet-i kerime Lokman suresinin 33. ayet-i kerimesi diyor ki bir günden korkun ki diyor o gün diyor ne baba diyor evladına bir fayda sağlar ne de evlat babasına bir fayda sağlar. Faydası olmaz. Tamam. Ama başka bir ayet-i kerime okuyoruz. Bakıyoruz. Babalarla evlatlar birbirine efendim şefaat edip de efendim makamın yükselmesine vesile olacak.
Evet.
Tur suresindeki ayet-i kerimede işte iman edip de diyor zürriyetle kendine tabi olanlar diyor. İman tabi evet. olanlar diyor. Onları işlerindeki diyor makamı en yüksek olanın derecesini çıkaracağız hepsini diyor.
Evet.
Diye babaları peygamber. Çocuklar da diyeyim ki efendim hep onun izini takip etmişler. İmanla arte geçmişler. Evet. Babaları peygamber mesela. Cenab-ı Hak oradaki efendim onun zürriyetini o peygamber makamında ağırlayacak. Evet. Ve hiç kimsenin de amelini bir şeyi noksanlaştırmayacak. Aha sana babanın evladının faydası. Aha evladın babasının faydası.
Ameli salih şey cariye, sadakayı cariye.
Tabii onlar. Demek ki faydası olanlar olacak hocam. Olmayacak yani. Bu mutlak değil bu.
Tabii tabii.
Yani malın evladın veya çocuğun babanın birine fayda sağlayıp sağlamaması mutlak değil adamına göre.
Evet.
Kişisine göre. Mesela yine Sebe suresinde وَمَا اَمَّالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ بِلَّتِ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَا اِلَّا مَنْ اَمَنُوا عَمَنَا صَالِحًا. Yani mallarınızı evlatlarınızı Allah'a yaklaştırmaz. Ama iman edip salih amel işleyenler için mal ve evlatlar da onlar efendim Allah'ın yakınına sebep olabilir.
Tabii.
فَاُولَٰيكَ لَهُمْ جَزَاءُ الدِّعْفِ مَعَامِلُهُ. Mesela yaptıklarına karşılık onlara diyor kat kat diyor mükafat olacak diyor. وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ اَامِنُونَ. Ve onlar yüksek köşklerde emniyet içerisinde kalacaklardır. Bak demek ki malından evladından fayda görenler de var. Ama
onları sermaye olarak kullanıyor.
Tabii fayda görmeyenler de var. Burada doğru olan nedir? Doğru olan Allah'ın emrine uygun Doğru. bunları kullanabilmektir, kazanmaktır ve kullanmaktır. Ama ayet-i kerimeler orada bunların faydasını göremeyecek kafir insandan bahsettiğinden dolayı o tür ayet-i kerimeler tabii, burada zikredilmiş oluyor.
Yani onları neye sermaye ettiysen, malı, evladı, makamı hayra sermaye olarak kullandıysan hayrını kat kat artırıyorsun. Şerre sermaye ettiysen, şerri aldandıysan اَلَّذ۪ي جَمَعَ مَالَ وَعَدَّدَ يَحْسَبَ اَنَّ مَالَهُ اَخْلَدَ Malını topluyor, sayıp duruyor. Zannediyor ki bu mal beni ebedi kılar. Halbuki seni ebedi kılacak o mal değil. O malı güzel kullanmak, infak etmek, Allah'ın istediği şekilde itaat, Allah'a itaat yolunda harcamak. O seni ebedileştiriyor ama onu kendisi bizzat beni ebedileştirecek zannedersen işte orada yanlış yapıyorsun. Yani kullanma farkı var yani.
Şimdi hocam bu solcunun diyelim ki solu amel defterini son almış kişinin bir diğer hasreti yani hepsi hasret.
Evet.
Yani dünyada elde ettiği şeylerin hepsinin teker teker hasretini duyuyor. Dolayısıyla bu tür insanların dünyada elde edilen imkanların çok olması da çok iyi bir şey diyelim hocam.
Evet.
Yani fakir olsa belki bu kadar hasreti bu kadar olmayacak.
Doğru.
Yine kötü halde olacak. Yine cehennemde olacak. Yine keşkesi olacak ama belki bu kadar böyle her bir kaybettiği nimete, kaybettiği itibara, kaybettiği saltanata bu kadar üzülmeyecek. Yani kaybettiği her bir nimetin ayrı ayrı hasretini çekecek. Öyle gözüküyor.
Evet.
Burada hele ki Anne Sultaniye diyor ki saltanatım diyor. Sultanlığım, saltanatım da benden kokup gitti, yok oldu. Hocam bir de saltanattan bahsediyor. Nedir bu adamın saltanatı?
Yani dünyada demek ki malıyla, evladıyla kendisine göre bir güç tevehhüm
gücü, ediyor. Gücü de varmış hocam.
Tevehhüm ediyor.
Bu gücü de insanların üzerinde bu gücünü kullanıyor.
Kullanıyor, evet.
Yani diyelim ki işte Ebu Cehil ise bu diyelim. Bir Mekke'nin lideri, müşriklerin lideri adam. İşte Bedir'i planlayan, evet. Mekke'de Peygamber Aleyhisselam'a kan kusturan adam.
Ne yapıyor hocam? Müslüman olursan diyor, bütün diyor ticaretini engellerim.
Engellerim diyor.
Kimse sende alışveriş yapmaz. Yaptırmıyordu hakikaten. Müslümanların ticaretini engelliyor. Bir Müslüman mal satmaya kalksa sattırmıyor. Bir Müslümana mal satılmak istese aldırmıyor. O gücünü kullanıyor hakikaten.
Boykot uyguluyor Efendimiz Aleyhisselam'a.
Boykot uyguluyor.
Kaç yıl hocam boykot?
3 yıl.
Ya 3 yıl dile koy hocam. İşte evet. 12 yıllık Mekke dönemi var. Yani 3 yıl az bir zaman mı
çok uzun.
Boykot?
Her yönüyle yani.
Kim bunu uyguluyor? İşte Ebu Cehiller uyguluyor. Evet. Asana bir saltanat.
Saltanat.
Asana bir hakimiyet, otorite.
Evet. Bütün diğer kabileleri de engelliyor. Müslüman olmasını. Müslüman olursanız işte Mekke'de biz merkezdeyiz. İşleriniz zora girer. Hacca gelemezsiniz. Umre'ye gelemezsiniz. Ticaret yapamazsınız. Fuarlara gelemezsiniz. Ekonomi üzerinden dönüyor daha çok. Ekonomik olarak insanlar
baskı yapıyor. Hocam gücü, yani bu ekonomik güç olabilir, idari güç olabilir, askeri güç olabilir. İnsan elindeki, dünya hayatındaki sahip olmuş olduğu bütün güçler.
Evet.
Güçler hocam, bu. Sen bu gücünü bir kişiye karşı kullanabilirsin. Evde diyelim despot bir babasın diyelim ki efendim Çin'le şöyle karşı kullanabilirsin, ezebilirsin onları, zulmedebilirsin. Veya diyelim ki bir yerde müdürsün diyelim ki. Hocanın personelini efendim ezebilirsin.
Evet.
Yani makamına bağlı bir şey. Yani gücünü nereden nasıl kullanıyorsun?
Evet. Ha.
Şimdi hocam bu işte burada hele ki Anne Sultaniye orada bu güçlerimiz elimizden gidecek.
Evet.
Gittiği zaman tabii zulmettiğimiz şeylerin ayrı ayrı hesabında göreceğiz.
Ha, limenil mülkül yavm.
Evet.
Bugün mülk, yönetim, idare, güç kimdedir? Lillahil vahidil gahhar.
Bütün Allah güçler yok hocam. Bütün güçler insanın elinden alınacak orada.
Allah sana dünyada bunu bir imtihan için verdi. Sınırlı belli bir zaman için. Bakalım nasıl kullanacaksın.
Fakat hocam ona da güvenmiş.
Evet.
Yani bu kişi dünyada o otoritesine, o hakimiyetine, evet. O gücüne de çok güvenmiş.
Güveniyor tabii.
Güvenmiş. İşte ya malı, evladı, işte hem hakimiyeti neyse o da ona ayrı bir gurur vermiş, ayrı bir hava vermiş. Diyor, peki burnundan kıl aldırmamıştır.
Diyor ya hocam ahirete inanmıyorum ama diyor. Varsa da diyor yine ben orada zengin olurum diyor.
Zengin olurum diyor. Yine Allah bana ikram eder.
Üstün olurum yine diyor. Böyle olurum diyor. Evet. Öyle inanıyor yani.
Onun için hocam bu Hakka Suresi 29 ayet-i kerimesini hocam bütün saltanat sahipleri.
Evet.
Yani kendisini bir kişiye bile karşı hakim gören kim varsa hocam.
Onbaşı, yüzbaşı.
Onbaşı, yüzbaşı askerde öyle.
Evet.
Diğer tarafta diyelim işte başkanından, müdüründen şeyine kadar böyle.
Evet.
Herkes hocam şu Hakka Suresi 29 ayet kerimesini bir okusun bakalım.
Evet.
Yani o gün bu saltanatım kopup gittiği zaman ben ne halde olacağım?
Doğru.
Yani bu saltanatım bana orada fayda mı sağlayacak? Yoksa saltanatım neydi o efendim? Böyle ayaklarımı uzatıyordum. Herkes bana efendim kulkalı oluyordu. Yanımda böyle efendim el pençe divan duruyorlardı. Ellerini bağlıyorlardı. Arabamın evet. kapısı tutuyorlardı. Tamam mı? Başım efendim değmesinde böyle yapıyorlardı falan böyle.
Müdürümüz diyorlardı.
Müdürümüz diyorlardı. Başkanım diyorlardı.
Radyo müdürü oluyor Brasel hocam. Değil mi?
Hocam
radyo
şimdi müdürü. Ona şimdi karıştırmayalım.
Hocam.
Evet. Ondan sonra ona hürmet ve saygılarımızı arz ediyoruz.
Arz ederiz.
Şimdi hocam bunlar tabii iltifatla da insanı şımartıyor. Şimdi bakayım bazı kurumlar var. Şimdi her kurumun bir böyle bir saltanat şeyi var hocam. Literatürü var diyelim. Yani mesela belediyeye gidiyorsun. Bedellerde müdürüm şeyi çok acayip.
Evet.
Yani bu adam o kadar da ağızlara alışmış ki bazen biz davete gidiyoruz. Ya yani bir ziyaret için bir şey için. İşte müdürüm hoş geldin. Ben müdür falan değilim diyorum. Böyle o müdür. Gidiyor hocam. Şeyde, evet. Belediyede müdür diye gidiyor. Şeylerde Milli Eğitim Camiası'nda başkanım.
Başkanım.
Müdürüm başkanım. İkisi de falan daire başkanları falan varsa böyle.
Evet.
Yani başkanlıkların olduğu yerde başkanım. Müdürlüklerin olduğu yerde müdürüm şeyi hocam böyle çok yaygın.
Evet.
Ama o tabii insan şımartabiliyor. Bunlar belli bir şeye kadar da normal karşılanabilir. Fakat işin bir nihai gerçeği var evet. ki bu saltanatımız elimizden gittiği zaman biz ah vah diyecek miyiz demeyecek miyiz?
Bu saltanatın imtihan olduğunu evet. unutmamak lazım.
Yani o müdürlüğün, evet. o başkanlığın, o makamın, mevkimin bir imtihan olduğunu ve yarın bir gün heleke alni sultani deme tehlikesinin var olduğunu unutmamamız
şimdi
gerekiyor.
İnsan hocam aczet sevli madalyonun bir yüzüne bakıyor sadece. Bu sultanın gücün müdürlüğün başkanlığın sadece getiri tarafına bakıyor. Fayda tarafına. Ama bunun madalyonun öbür tarafı mesuliyet tarafı. Yani müdürlük makam yükseldikçe mesuliyet artıyor. Ona göre maddi karşılığı da artıyor. Herkes sadece o karşılık kısmına bakıyor. Yani makam yükselirse diyor karşılığı maaşım artacak. Daha çok gelirim olacak. Gelirim artacak. İyi de onun arka tarafında mesuliyeti var, o da artıyor. O tarafı hiç düşünmüyorlar. Orası diyorlar, nasıl olsa dünyada soran yok. Ahirette sorulacak.
Hocam bunun ayeti şu. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَلِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ Onlar şimdi hep dünya hayatı kısmını, görünen zahir kısmını iyi biliyorlar. Ama ahiretten tam bir gaflet içerisindedirler.
Evet, evet.
Yani orasını görmek lazım. Onun için bir makam mevki elde eden kişinin sevmesi mi lazım, üzülmesi mi lazım hocam ona bakmak lazım.
Ya.
Hatta üzülmesi yani niye bunu eldim değil de içinde böyle bir derin bir üzüntünün veya bir korkunun olması sevinçten çok da önemli aslında.
Ya. Doğru.
Yani gerçekten bu bana fayda mı getirecek? Zarar mı getirecek? Gerçekten ben bu makamın hakkını vereceğim. Mesela adam bir üniversite rektörü oluyor diyelim.
Evet.
Kocaman üniversite başına geliyor. Nasıl böyle efendim seviniyor? Diyelim ki işte emrinde 50 bin kişi var diyelim. O kadar evet. personel diyelim. Kadrosu, talebesi, fakültesi, şusu, busu diyelim ki efendim orada 50 bin kişilik, 40 bin kişilik diyelim ki efendim bir topluluğun sen başında onun sorumluluğunu üstleniyorsun.
Evet.
Diyelim ki 5 sene kaldın diyelim ki üniversitenin başında. Dedim ne yedin, ne içtin, hangi hediyeler aldın, nereye gittin, hangi efendim itibarları gördün, ne kadar hak hukuka dikkat edebildin.
Evet.
Mesela 5 yıl sonra diyelim ki kendi kafana göre değil, Allah'ın buradaki işte amel defterine göre,
evet.
işte ilahi teraziye göre bir tart bakalım 5 yıllık efendim şeye veya bir dekan olun, fakülte dekan olun diyelim.
Evet, evet.
Sonuç bir tart bakalım, ahiret ama ahiret gözlüğüyle bakarak tartacaksın. Dolayısıyla hocam insan burada bence hiç böyle gülecek, sevecek bir şey kolay kolay bulması mümkün değil.
Değil.
Ne kadar dikkat gösterse bile o hak adaleti uygulaması zor olmak bir gerçeği varken bir de dikkat etmeden diyelim evet. ki efendim şey yaptığı ihmaller falan böyle.
Hazreti Ömer hocam ne akıllı sanmış. Diyorlar ya vefatı yaklaşınca işte yaralanmış anlaşıyor ki ölecek tedavi tutmuyor.
Kan kaybediyor.
Kan kaybediyor. Diyorlar ki oğlun Abdullah çok iyi bir insan. Onu diyorlar halife tayin et. Diyor ki bir evden bir kurban yeter diyor. Yani ben diyor Ebu Bekir beni halife tayin etti. İstemeden oldum. Bu yükü taşıdım diyor. Bu mesuliyeti ben kurban oldum. oğlum da diyor bu işe kurban olmasın. Bir evden bir kurban yeter diyor. Oğlum kesinlikle halife olmayacak. Kabul etmiyor. İkinci bir sözü var. Hayatımda diyor sizin yükünüzü taşıdım. Öldükten sonra da mı taşıyayım diyor. Hayatta mesuliyetini taşıdım. Ölünce de yeni halifeyi de ben tayin edeceğim. O zaman öldükten sonra sizin mesuliyetinizi taşıyacağım. Şimdi bir insan mesulse hocam orada altındaki insanların işte Allah'ın dinini öğrenmelerinden, Allah'a itaatlerinden sorumlu. Onlara dinini öğretecek, itaat öğretecek. Birincisi
tabii
birinci
hocam, şey halifenin.
Evet.
Oradan başlayalım. Halifenin birinci vazifesi Allah'ın şeriatını tatbiktir hocam.
Evet.
Halifeliğin işte uleması, işte halife kimden olur? Halife olmanın şartları nedir? Halife olmanın şeyi. Halifenin vazifedir.
Evet.
Bunları yazmıştı kitaplarda hocam. Evet. Siz de onlara kadar çalışmalar yaptınız. Orada halifenin birinci vazifesi.
Ya.
Halifenin birinci vazifesi Allah'ın halifesi zaten hocam. Allah evet. Ne demek? Allah'ın şeriatini tatbik. Hak, adalet, neyse ne gerekiyorsa bunun diyelim eğitiminin verilmesi, insanların bunu efendim işte öğretilmesi, uygulamasının yapılması, Allah'ın emrinin öğretilmesi, öğrenilmesi, yaşanması, tatbik halifenin birinci vazifesi.
Evet. Yani şöyle yapsa mesela adam, ben işte idareci oldum, herkese maaşını verdim, herkesin işini kolaylaştırdım, güzelleştirdim. Tamam ben vazifemi yaptım diyebiliyor mu? Acaba oradaki insanlar hakikaten itaat konusunda eksiği var mı? Günah işliyor mu? Günahtan geri çekilebiliyor mu? Bilmediği şeyler var mı? Onu hiç düşünmeden kendisini çok adil bir idareci olarak görebilir mi? Ondan da sorumlu, ondan sorumlu yok mu mesela, değil mi? Onu düşün.
Hocam halifeden başlıyor bu. Ta evet. Aşağı en aşağı başkana varıncaya kadar işte müdürüm falan diyoruz ya başkanım evet. Başkanım. Oradaki varana kadar Allah'ın emirlerini tatbik hepsinin kendi makamına göre vazifesidir hocam.
Birinci vazifesi.
Birinci vazifesi budur.
Allah'ın emirlerini öğretmek ve tatbik ettirmek. Ondan sonra artık o maddi şeyler hakkı
ve adalet. Ve işte aileye geldiğimiz zaman da ailenin reisi.
Evet.
Yani küllüküm ra'in ve küllüküm mesulun ra'iyeti. Efendimizin buyurduğu gibi hepiniz çobansınız. Çoban güttüğünüz için sorumlusunuz. Neyi sormuşsunuz? Birinci sorumluluğu Allah'ın dini. Yani bunu öğretmek, bunu uygulamak ve efendim bu şekilde bunun uygulanmasını sağlamak. Dolayısıyla hocam bu saltanat meselesi insanın belki en çok hoşuna giden bir şeydir.
Evet.
Yani diyorlar hubbur riyaset sevgisi diyorlar hocam.
Evet. Evet.
Yani biraz sevgi, biz çift şey yapıyoruz ama hubbur riyaset yani sevgi demek zaten de işte bu sevgiyi evet. Hubla Arapçasını, Türkçesini falan söylüyoruz. Yani hubbur riyaset sevdası sevgisi hocam insanın içinde çok derin bir şeymiş.
Evet.
Hatta işte bu tasavvuf kitaplarda nefsin marazlarından bahsederken yani en derin marazlardan birisi bu olduğunu ve
en son çıktığını
çıkmadığını.
Evet.
Hatta Firavun'u işte ben sizin en büyük Rabbinizim dedirtenin de bu tabii. Sevda olduğunu mesela hocam söylüyorlar. Tabii. Kur'an-ı Kerim'in örneği var çünkü. Böyle veriyor.
İnsan hiç hep maddi menfaat peşinde değil hocam. Manevi olarak da yani işte bir grubun başı olsa, ne bileyim bir sohbet başkanı olsa, herkes...
Ya bir bölgenin diyeyim ki efendim işte halifesi olsa, sorumlusu olsa...
Hiç maddi getirisi olmasa bile onun talep ediyor insan yani. Diyor ki bu bende olsun, hiç gitmesin diye.
İşte bilmiyor hocam işte. Yani insanlar bilseler, bu işin işte ahiret tarafını efendim, insanlar bilseler hiç böyle şeyleri talep etmezler de. İşte o tarafı göremediğimiz için işin görünen tarafını...
Evet.
Yani hoşumuza giden tarafını, işte insan diyeyim ki efendim nefsin imrendiren tarafını gördüğümüzden dolayı tabii bu talepler efendim ne yapıyor? Bazen de bu tervişte edilebiliyor.
Evet.
Yani insan ne yapıyor? Onu efendim tamah edebiliyor falan böyle. Halbuki o mesuliyet tarafını insan görse hakikaten akıllı insan hiçbir zaman böyle bir şey ne bunun maddesine ne bunun manasına talip olmaz.
Doğru.
Talip olmaz. Çok ısrar ederlerse yine efendim talip olmaz. Ancak bir vazife yani emir telakki edip vazife yapma kabiliğinden bir kefeni bunu yapabilir. Evet. Ama çoğu insan maalesef bu konuda gaflete düşebiliyoruz. Onun için hocam burada bu saltanat, hubur riyaset, baş olma şeyi
evet.
Ve bunun insanın ahirette ne kadar başına bela olacağı ve orada pişmanlık vesilesi olacağını da Cenab-ı Hak burada bize açıkça göstermiş oluyor. Yani bu tabii şu anlama gelmez. Yani baş olan başkan olan, müdür olan, şey gibiyim, sohbet başkanı olan, efendim bir vazifenin başında olan insanlar hepsi bu şekilde affedecek diye bir anlama gelmiyor.
Tabii.
Ama bu işin tehlikesinin olduğu evet. ifade ediliyor. Böyle bir tehlike bütün nimetler için söz konusudur. Bunun için söz konusu. Böyle olunca da daha dikkatli davranmamız gerekiyor hocam. Şimdi tabii bunu böyle ahvah edecek de Cenab-ı Hak bunu kendi haline bırakacak. Ya benim kulum çok üzüldü, çok pişman oldu, keşke diyor. Hadi abi affedeyim bunu, bağışlayayım mı diyecek. Bu günahkar hocam bu şeyim yoksa bunun cezası mı var?
Evet.
Sen de orada ahvahla kalmıyor. İşin bu, ahvah işin bir tarafa.
Evet.
Geliyor sıra bu adama Cenab-ı Hakk'ın muamelesine hocam.
Evet.
Şimdi birinci talimat şu. Huzuhu feğulluhu hocam.
Evet.
İki tane kelime ama çok ağır kelimeler evet. Bunlar. Yakalayın onu.
Evet.
Zebaniler. İşte o cehennem melekleri, azap melekleri yakalayın. Sımsıkı yakalayın. Feğulluhu ellerini hocam boynuna bağlayın diyor. Nasıl bağlayacaklar hocam bunu?
Hocam burada işte ağlal ve cennefi anakim ağlalen var ya boyunlar üzerinde ağlaller. Bu herhalde filmlerde bazen görüyoruz ya, kalın demirden boyuna takılan böyle tasma gibi bir demir halka zincirlere bağlı. İşte kölelerin boynuna takıp bunlar böyle götürüyorlar. Çekiyorlar. Kafasını aşağıda eğdiremiyor çünkü kalın olduğu için çenesine
bazen
takılıyor.
Böyle işte boynunda veya ensesinde hasta olan insanların taktığı şeyler var.
Onlar gibi.
Geç onlar da plastik falan takıyorlar. Evet, yani. Platin falan takıyorlar. Evet, şeyine göre hafif böyle. Ama ne yapıyor adam böyle kazık gibi duruyor. Kafası evet. Sağa sola efendim şey yapamıyor. Ama bu böyle bir tedavi maksatı takılan bir şey değil herhalde hocam.
Tabii bu demirden hem ağırlığı olan hem azabı olan belki sıcak belki de bunu diyor yakalayın bunu boynuna takın. Bunu bu emri gelirince diyor tefsirlerde hocam işte 70 bin melek koşar. Orada ne varsa herkes diyor bunu tutup cehenneme atmak için hangisi bunun boynuna şey takacağım, tasmaya takacağım.
Allah'ın emrine getireceğim. Çünkü diye. La ya'sun Allah mı emrehu.
Evet koşarlar diyor.
Emrettiği şey diyor isten etmezler diyor. Ve yef'alle ma yu'merun.
Evet.
Allah ne emrederse hiç böyle
adam da şaşırır diyor ya benimle sizin ne alıp veremediğiniz var ya ben size ne yaptım ki diye sorar diyor. Derler ki çok enteresan bu hocam. Bugün Allah Teala sana kızgın. İnne Rabbe aleyke gadban. Bugün Allah Teala sana gazaplandı. Feküllü şeyin gadbanun aleyk. Onun için diyor Allah gazaplandıysa Allah'ın kızdığını diyor biz de kızarız. Yani el hubbu fillah, el budu fillah var ya hocam. İmanın en büyük tezahürlerinden birisi. Seviyorsak Allah için seviyoruz. Niye? Allah seviyor bunu ben de seviyorum. Birisine Allah gazap ediyorsa Allah'ın gazap ettiğini herkes gazap eder. Allah'ı seven herkes onun gazap ettiğini gazap eder. Bugün diyorlar Allah sana gazaplı. Onun için biz de sana gazap ediyoruz. Seni cehenneme atmak için yarış ediyoruz. Sana işte boyunduruk takmak için, boynuna o demir halkayı geçirmek için yarış ediyoruz diye diyor. Melekler koşuşurlar diyor. Bu da tabii bir insan için çok acı bir manzara. Herkese...
Hocam niye bağlıyorlar? Kaçacak mı adam ki?
Azap olsun diyor. Kaçacak hali yok zaten. Evet. Bir yere kaçacağı yok.
Hadi diyelim belki bir ihtimal kaçma ihtimali falan da.
Evet.
O hiç kaçamaz.
Yani bir alçaltmak için bir de hocam. İhanet var ya hocam. Ehanen. Allah Teala hor hakir olarak. Mehin.
Şey var ya çok meşhur insanlar şimdi işte bu FETÖ'den olabilir, başkaları olabilir böyle şey yakalıyorlar. Adam diyormuş ki ya hiç olmazsa beni işte bu kameralar karşısında elime şeyi vurmayın.
Evet.
Kelepçe. Yani, kelepçeyi falan vurmayın. Ben zaten kaçmayacağım buradayım. Şey yaptığınız zaman insanların gözünü uzaklaşsın o zaman falan vurursunuz. Niye? Evet.
Alçaltıyor.
Çünkü orada diyeyim ki herkesin nazarında çok değerli olan bir insan orada kelepçe görünce onu daha fazla şey yapıyor. Alçaltıyor.
Alçaltıyor.
Yani ehanen.
Evet.
Mühin oluyor hocam. Mühin. Yani yakalanması ayrı bir efendim şey. Onun için bir azap. Suçlu olması, yakalanması, işte polislerin diye bir konuda kurup götürüyor olması hepsi ayrı ayrı. O suçun üzerine ayrı bir işkence.
Evet.
Ama yani adam efendim işte aman kaçması etmesin diye bir kelepçe vurduğun zaman daha fazla.
Evet.
Bir onun şey oluyor. Alçaltıyor. Değerlendiriyor. Evet. Dolayısıyla bu da var hocam ama yani hiçbir tarafa kıpırdamasın, kaçamasın anlamında da efendim mümkün değil ama onu da yine bir şey altına alma.
Evet.
Garanti altına alma. İşkence.
Evet.
Çünkü duruyorsun kolunu bacağını rahat sallayıp diyeyim ki kocuğumla sallaya sallaya cehenneme gitme şey varken
lüksü varken azap.
Lüksü varken tamam şöyle falan tutuyorsun, bir de kolunu falan şeye bağlıyorsun. Hani Rahman'daki hocam ayet-i kerimede estağfirullah yu'raful mujrimuna bi simahum feyukhazu bin nawasib el aqdam.
Evet.
O gün diyor o inkarcı günahkarlar yüzlerinden tanınır. Ve diyor perçemleri ve ayaklarından tutulurlar.
Evet.
Yani yakalanırlar. Şimdi nasıl tutuluyorlar? Melek şimdi alıyor hocam ve önden değil. Melek tutuyor adamın bacağını.
Evet.
Bel tarafını arkadan katlıyor. Ayaklarından tutuyor, perçemini tutuyor ikiye böyle şey gibi.
Oo, yay gibi.
Tabii yay gibi hocam. Yay gibi böyle şey yapıyor. Ondan sonra efendim cehenneme fırlatıyor. Orada da ayrı bir şey var. Yani bir eziyet var, evet. Bir işkence var, bir azap var, zül var hocam. Böyle yani. Azap üstüne azap yani.
Evet.
Ve bunu Cenab-ı Hak yaptırıyor yani. Bir de Allah'ın azabı.
Evet.
Yani bir insan diyelim ki susuz olur. Susuz yere diyelim hapse düşebilir. Ondan sonra ceza görebilir veya bir işkence görebilir. Ama içerisinde işte Allah'a iman gibi veya davasına efendim bağlılık gibi bir yüksek bir değer taşır ve onların hepsine katlanabilir.
Evet.
Bir de ne var? İşte adam içerisinde tam bir pişmanlık var. Allah'ın rızasını kaybetmiş, sevgisini kaybetmiş. Bir de Cenab-ı Hakk'ın azabına uğruyor. Ve bu azap da böyle sıradan bir azap değil. Böyle işte ayakları, bacakları falan böyle birbirine katlanarak. Ondan sonra işte bağlanarak bu şekilde bir azap. Dolayısıyla buradaki yani yani zillettir, meskenettir, aşağılanmadır, acıdır. Yani bunları tarif etmek mümkün değil.
Evet, hakikaten.
Evet, bu şekilde. Dolayısıyla hocam burada Cenab-ı Hak onun efendim yakalayıp bağlanmasını da demir halkalarla zincirle de bağlanmasını burada emrediyor. Sonra da tümmel cehime salluhu. Sonra da alev ateş ediyor hocam. Atın onu. Onu atın diyor hocam. Gitsin diyor. Ve cehennem hocam bu adam atılıyor. Sonra bitmiyor. Tümme fi silsiletin zer'uha seb'une zira'an feslikuh. Sonra da hocam onu diye 70 arşın uzunluğunda bir zincir içinde oraya sokun. Ne hocam bunlar yani bu adam kaçacak mı ne olacak, niye böyle zincirlerdir, niye efendim şey 70 arşın ne gerek ne göre hocam?
Yani zira da diyor buradaki zira da meleğin zirasıyladır, insan zirası değil.
Ya hocam hadi insan zira olsun
evet,
diyelim ki.
Yani halkalar büyük.
Hocam
büyük.
70 zira insan zirası ile işte ortalama 75 santim falan civarındaysa nereden baksın hocam 50 metrelik bir zincir.
Ağır bir zincir.
Tabii hocam 50 metrelik bir zincir yani bir tane adama diyelim ki 50 metre evet. Zincirle bağlıyorsun. Şimdi Zemahşir'e şunu söylüyor hocam. Yakında tecrübe ederken dikkatimi çekti. Diyor ki yani bir diyor mahkum bu diyor.
Evet.
Bir diyor köleyi diyor, bir diyor suçluyu diyor. Yani diyelim ki bir elinden bağlarsın o bir yakalamadır. Ya boynu halka vurursa o bir şeydir. Ama diyor onu diyor böyle uzun diyor zincirle diyor. İşte diyelim ki boynundan, ellerinden, ayaklarından o zinciri diyor kat kaç diyor geçirirsen diyor. O ona kadar o kadar diyor ona diyor. Şey verir diyor, ızdırap verir diyor. Yani kurtulması mümkün değil ama o şeyler, halkalar diyor sayısı üst üste arttıkça diyor.
Yük taşıyor.
Arttıkça hem efendim yükü artıyor hem de onların içerisinde artık bir çıkış yolu bulması mümkün değil. Bir defa bağlasan, bak bir defa bağlayacak olsan adam yine düşünür ki ya ben şuradan efendim şu halkayı kırarım belki kurtulurum diye bir ümit taşıyabilir içerisinde. Ama demir zincirle adamı diyelim ki efendim 100 kat katladığın zaman, bağladığın zaman.
Evet.
Böyle sarıyorsun hocam. Kafasını gözün her tarafın böyle. Bu havalanlarında şu koli saran şeyler falan makineler var.
Evet.
Adı döndürüyor böyle.
Evet.
Şimdi adam diyelim ki bir defa döndürüyor. Onu 10 defa döndürdüğünü düşün. O koli hiçbir şey olmaz.
Evet.
Ya kolun bir tarafı yani kolinin bir tarafı çıkma imkanı kalmaz. Adeta hocam onun gibi.
Evet. Evet.
Havalanlarındaki koli saran şeyi biz demir zincir düşünelim. Ve zebani meleklerinin o mahkumu, o cehennemliği bağladığını düşünelim hocam.
Evet.
Yani zaten cehenneme atılıyor. Zaten cehennemde cehenneme atılıyor. Cehennemin içerisinde bir de efendim öyle bir bağlanmış vaziyette.
Bir de şey tarif ediliyor hocam bu tefsirlerde. Bu şişe dizel, etin şişe dizildiği gibi mücrimlerin bu zincire dizildiğini, zincirin sırtından girip ağzından çıkacak şekilde böyle ayak ayağı üzerinden duramayacak şekilde takıldığını, dizildiğini mücrimlerin, kafirlerin. Bu şekilde sanki şişe dizilmiş etler gibi o şekilde dizilerek cehenneme, ateşe arz edildiğini. Çok şey yapıyor insanlar hocam, böyle kebap yapıyorlar, mangal yapıyorlar. Dünyada keyfi yerinde.
Evet, ama zincir diyor hocam bu.
Evet.
Yani şiş olsa, yani demir şişleri olsa mesela diyelim ki o şekilde evet. Olmalı ama uzun bir zincir.
Zincir evet.
Zincir olunca ve bir kişiden bahsediyor hocam bu.
Evet.
Yani tek kişinin o zincir vurulması, dolayısıyla sanki böyle iyice onun böyle içinden çıkamaz vaziyette her tarafının kat kat sarılması sanki anlam hocam daha uygun olabilir. Burada hocam bazı rivayetleri de var. Ben de bir ikisini aktarayım. Hasan Basri'den bir rivayet var. Diyor ki bu ayet-i kerimede yer alan diyor. Zira ne olduğunu ancak Allah bilir. Kabe'si şöyle der. Dünyanın bütün demirleri bireye toplansa ayette yer alan zincirin bir halkasına denk olamazlar. Bu zincirdeki halkalardan birisi dünyadaki dağlardan herhangi birinin üzerine konsa o da tıpkı kurşun gibi erir. Yani işte bu şeyin büyüklüğü, azabı. Ondan sonra yine hadisten öğrendiğimize göre kafirin vücudu 3 günlük yürüyüş mesafesi kadar büyütülecek ve ağzındaki bir tek azı dişi Uhud Dağı kadar olacaktır. Peygamberimizden şöyle bir rivayet getirdiğimizde de insan başı büyüklüğünde bir taş ya da şu büyüklükte bir taş Peygamberimiz Aleyhisselam orada bulunanlara bir taş gösteriyor, işaret ediyor. Gökten yere düşse bu ikisi arası 500 yıllık bir mesafedir. Gece yeryüzüne çökmeden önce o taş gökten yeryüzüne iner. Bu taş sözünü ettiğimiz zincirin başından sökülüp atılsa yerin dibine ulaşmadan önce 40 yıl mesafeyi kat eder.
Yani zincirin uzunluğunu
anlatan hocam bir şey var. Bir teşvi var burada.
Evet.
Dolayısıyla hocam yani burada hem o kişinin yakalanması hem demir halkalarla kolunun bacağının birbirine bağlanması hem melekler tarafından bunun cehenneme atılması ve uzun 70 lira işte efendim şu kadar metre bir zincirle vurulması o kişinin cehennemdeki azabını bize efendim aktaran ifadeler olmuş oluyor.
Yani şunu anlıyoruz herhalde kısaca hocam. Gidilecek yer değil. Aman
tamam, dikkatli olalım. Hocam zaten bu peşine gelen ayet-i kerimede niye bu adamın başına bunlar geldi o şey yapacak ama vaktimizin sonuna gelmiş olduk. Onu da bir diğer programda devam ederiz. Kıymetli hocam verdiğiniz bilgi için çok teşekkür ediyorum.
Rica ederim hocam.
Kıymetli dinleyenlerimize de bize kulak verdikleri ve bildirdikleri için Kur'an Işığı Hayatımız programında bize gösterdikleri ilgi alakası bir teşekkür ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.